Ayrım 2.
Karşılarındaki insanı ikide bir düzeltme alışkanlığı olanlarsa pek sevilmezler ve herkes onlardan kaçınmaya bakar. Bütün bunlar haklı çıkmak hiçbir zaman uygun değildir anlamına gelmez. İnsanın gerçekten haklı çıkması gerektiği ve istediği durumlar da vardır. Irkçı bir yorumla karşılaştığınız zaman olduğu gibi hiç ödün vermek istemeyebileceğiniz ilkeler olabilir. Burada düşündüklerinizi açıkça söylemek önemlidir. Ama çoğu zaman insanın egosu öne çıkar ve kavgasız geçebilecek bir konuşmanın niteliğini bozar. Bu ille de haklı çıkma isteğinden ve ihtiyacından kaynaklanır. Daha geçimli ve sevecen olmanın en güzel yolu haklı çıkmanın zevkini ve suksesini başkalarına bırakmaktır. Düzeltme huyunu bırakın. Bu huydan vazgeçmek ne kadar zor gelse de emin olun çabanıza değecektir. Birisi size bence en önemli şey diye başladığında hemen onun sözünü kesip hayır daha önemlisi şudur veya buna benzer yüzlerce sözlü düzeltme yapmak yerine bırakın karşınızdaki insanın yorumu öyle kalsın. Böylece çevrenizdeki insanlar size karşı daha az savungan, daha çok sevgi dolu olacak. Nedenini tam olarak anlamasınlar bile size karşı tahminlerinizin ötesinde bir beğeni duyacaklardır. Siz de onların mutluluğuna tanık olup buna katılmanın bir ego çatışmasından çok daha tatmin edici olduğunu keşfedeceksiniz. En temel ilkelerinizden ve yüreğinizde biçimlenen fikirlerden ödün vermeniz şart değildir. Ama bugünden başlayın ve bırakın çoğu zaman başkaları haklı oluversin. 13. Daha sabırlı olun. Hedeflediğiniz daha geçimli ve sevecen bir benlik yaratmak yolunda sabırlı olmanın önemi çok büyüktür. Daha sabırlı olabildikçe yaşamın kendi isteğiniz gibi olmasında ısrar etmeyi bırakıp mevcut durumu kabullenmeye başlarsınız. Sabır olmaksızın hayat çok bezdirici olabilir. Kolayca sinirlenip öfkelenebilirsiniz. Sabır yaşamınıza sükunet ve kabullenme boyutunu katar. Sabırlı olmak hoşunuza gitmese de yüreğinizi içinde bulunduğunuz ana açmayı gerektirir. Tıkanmış bir trafikte sıkışıp bir randevuya geciktiğinizde yüreğinizi o ana açabilmenin anlamı, düşünceleriniz kontrolden çıkıp zihninizde çığ olacak kar topu yaratmadan önce kendinize sakin olmayı hatırlatmaktır. Derin nefesler alın ve aslında işin gerçek boyutları yanında geç kalmanın ufak şey olduğunu kendinize hatırlatıverin. Sabır ayrıca başka insanların kötü niyetli olmadığını da görebilmektir. Eşim Chris de benim 4 ve 7 yaşlarında iki çocuğumuz var. Ben bu kitabı yazarken 4 yaşındaki kızımız defalarca odama girip çalışmamı bölmüştür. Bu kesinlikle bir yazar için çok tatsız bir durumdur. Buna karşı öğrendiğim ve çoğu zaman uyguladığım şey kızımın davranışındaki masumiyeti görüp işimi bölmesinin yaratacağı sonuçların üstünde durmamaktır. İşimi bitiremiyorum, kafamda oluşturduğum fikirler uçuyor, bugün çalışmak için tek fırsatım buydu gibi düşünceler yerine kızımın neden beni görmeye geldiğini kendime hatırlatırım, yanıma gelmesinin sebebi çalışmamı bozmak değil bana olan sevgisidir. Bu iyi niyeti hatırlayınca da içinde hemen bir sabır oluşarak dikkatimin o ana dönmesini sağlar. Alev almaya hazır bekleyen öfke kıvılcımları derhal söner ve bir kez daha böyle güzel çocuklarım olduğu için ne kadar talihli olduğumu kendime hatırlatırım. Şunu iyice öğrendim ki yeterince derinlemesine bakabilirseniz hem insanlarda hem de size bunu atan durumlardaki art niyetsizliği görebilirsiniz. Bunu görmek sizi daha sabırlı ve sakin bir insan yapacak ve tuhaftır ama eskiden sizi sinirlendiren çoğu durumdan zevk almaya başlayacaksınız.
14.
Sabır geliştirme egzersizleri yapın. Sabır, bilinçli bir egzersiz programıyla çok geliştirilebilecek bir yürek işidir. Kendi sabrımı derinleştirebilmek için bulduğum çok etkili bir yöntem, egzersiz yapacağım belirli ders saatleri yaratmak oldu. Bu anlarda tüm aklımı verip sabretme sanatını geliştirmeye çalışıyorum. Hayatın kendisi bir dershane olurken ders konusu da sabır oluyor. 5 dakikalık derslerle başlayıp zamanla sabır kapasitenizi geliştirebilirsiniz. Kendinize şunları söyleyerek başlayın. Şu andan itibaren 5 dakika boyunca hiçbir şeyin beni sinirlendirmesine izin vermeyeceğim. Sabırlı olacağım. Bunun sonucu sizi hayretler içinde bırakacaktır. Sabırlı olma niyetiniz özellikle de kısa süreliğine olduğunu bildiğiniz için sabır kapasitenizi bir anda artıracaktır. Sabır öyle bir niteliktir ki başarı burada kendi kendini besler. 5 dakikalık dilimleri başarıyla uyguladıktan sonra bundan daha uzun sürelerde de sabırlı olabileceğinizi göreceksiniz. Zamanla gerçekten sabırlı bir insan bile olabilirsiniz. Evde küçük çocuklarım olduğu için sabır geliştirme egzersizi yapmaya bol imkan doğuyor. Örneğin tam önemli telefon görüşmeleri yapmaya çalışırken her iki kızım da beni soru yağmuruna tutunca kendime şöyle diyorum. Şimdi sabırlı olmak için çok uygun bir an. Yarım saat boyunca elimden geldiği kadar sabırlı olacağım. Gördüğünüz gibi çok çalışarak süremi 30 dakikaya çıkardım. Şaka bir yana işe yarıyor. Benim evimde çok işe yaradı. Serin kanlı olup kendimi öfkeye kaptırmadığımda sakin fakat kararlı bir şekilde çocuklarımı öfkeli olduğum zamanlardan çok daha etkili biçimde yönlendirebiliyorum. Kafamı sabırlı olmaya odaklamam, yaşadığım anda çok daha uzun süre kalabilmemi sağlıyor ve bu olayın geçmişte ne çok kez yaşandığını düşünebiliyorum. Daha da güzeli benim sabırlı davranışım çocuklara da bulaşıyor ve babalarını rahatsız etmenin o kadar eğlenceli olmadığına karar veriyorlar. Sabırlı olmak olaylara düzgün bakmamı da sağlar. En zor durumda bile önümdeki sorunun ölüm kalım meselesi değil, sadece aşılması gereken küçük bir engel olduğunu hatırlayabiliyorum. Sabır olmadığı takdirde aynı senaryo karşılıklı bağırma, öfkelenme, kırgınlık ve yüksek tansiyona yol açacak hayati bir durum haline gelebilir. Çocuklarınızla, patronunuzla, zorlu bir insanla veya durumla başa çıkmanız gerektiğinde eğer ufak şeyleri dert etmek istemiyorsanız sabrınızı geliştirmek çok iyi bir başlangıç olacaktır. 15. Sevgi elini önce siz uzatın. Pek çoğumuz bir tartışma, yanlış anlama veya yetiştirilme biçimindeki farklılıklardan kaynaklanan küçük kırgınlıklara dört elle sarılırız. Kırıldığımız kişi bir dost veya akraba olsun, inatla onun bize el uzatmasını bekler, onu bağışlamak ve eski ilişkiyi tekrar başlatmak için bunun tek yol olduğuna inanırız. Sağlığı pek de iyi olmayan bir hanım dostum yakınlarda bana oğluyla 3 yıldan beri konuşmadığını söyledi. Neden diye sordum. Bana geliniyle ilgili bir konuda ters düştüklerini ve önce oğlu aramadıkça onunla bir daha hiç konuşmayacağını söyledi. Ona kendisinin el uzatmasını önerince önce itiraz etti ve bunu yapamam çünkü onun özür dilemesi gerekir dedi. Kadın biricik oğluna elini uzatmadan neredeyse ölmeye bile hazırdı. Biraz tatlı dil döküp onu ikna ettikten sonra telefon açmayı kabul etti. Sonuçta oğlu annesi onu aradığı için büyük minnet duydu ve kendiliğinden özür diledi. Hep olduğu gibi taraflardan biri bir fırsat bulup dostluk elini uzatırsa bundan herkes kazançlı çıkar. Ne zaman öfkemize saplanıp kalsak ufak şeyleri kafamızda kurup gerçekten büyük mesele haline getiririz. Sanki haklı oluşumuz mutluluğumuzdan da önemliymiş gibi görünür. Oysa hiç de öyle değildir. Eğer daha huzurlu bir insan olmak istiyorsanız şunu anlamanız gerekir ki haklı olmak hemen hiçbir zaman kendinizi mutlu etmekten daha önemli değildir. Mutluluğun yolu yargıları bir yana atıp sevgi elini uzatmaktır. Bırakın başkaları haklı oluversin. Bu sizin haksız olduğunuz anlamına gelmez. Her şey yoluna girecektir. Siz işin ucunu bırakmanın huzurunu ve haklı olmayı başkalarına bırakmanın keyfini yaşayacaksınız. Elinizi uzatıp haklılığı başkalarına bıraktığınız zaman onlar da size karşı daha az savungan ve daha çok sevecen olurlar. Çoğu kez onlar da size el uzatırlar. Ama eğer bu gerçekleşmezse hiç dert etmeyin. Daha çok sevgi olan bir dünya yaratmak için size düşeni yapmanın huzuru yeter. 16. Kendinize sorun. Bir yıl sonra bunun bir önemi olacak mı? Hemen her gün kendi kendime adını zaman içinde koyduğum bir oyun oynarım. O anda canımı sıkan konu her neyse ısrarla bunun önemli olduğuna inanma hatasını yaptığım için bu oyunu uydurdum. Oyunu oynamak için yapacağınız tek şey şu anda canınızı sıkan durum her neyse bunun şimdi değil bundan bir yıl sonra olduğunu hayal etmek. Sonra kendinize sorun. Bu durum gerçekten de benim bunu algıladığım kadar önemli mi? Binde bir ihtimalle öyle olabilir ama çoğu zaman hiç o kadar önemli değildir. Eşinizle, çocuğunuzla ya da patronunuzla bir tartışma olsun, kaçırılmış bir fırsat, kaybedilmiş bir cüzdan, işinizle ilgili bir projenin fos çıkması, bileğinizin burkulması gibi sorunlar olsun, büyük ihtimalle bir yıl sonra bunlar umurunuzda bile olmayacaktır. Yaşamınızı hiç etkilemeyen küçük bir ayrıntı olmaktan öteye geçmeyecektir. Her ne kadar bu kolay oyun bütün sorunlarınızı çözmeyecekse de size ihtiyacınız olan görüş açısını kazandırır. Eskiden çok fazla ciddiye aldığım birçok şeye şimdi baktığım zaman gülmeden edemiyorum. Artık enerjimi öfke ve sözde sorunun altında ezilerek tüketmektense bunu karıma ve çocuklarıma ayırıyorum. Yaratıcı düşünmek için gücüm oluyor. 17. Gerçeği kabul edin. Hayat adil değildir. Bir arkadaşımla yaşamdaki adaletsizlikler üzerinde konuşurken bana şöyle dediğini hatırlıyorum. Hayatın adil olduğunu ya da öyle olması gerektiğini de kim çıkarmış? Doğrusu iyi soruydu ve bana gençliğinde öğretilen bir şeyi hatırlatmıştı. Hayat adil değildir. Bu yargı moral bozucu olsa da kesinlikle doğrudur. Ne var ki bu gerçeği kabul etmek insanı çok rahatlatan bir görüş sahibi de yapar. Birçoğumuzun yaptığı bir hata, yaşamın adil olması gerektiğine ya da bir gün öyle olacağına inanarak kendimiz ve başkaları için üzülmektir. Hayat adil değildir ve hiçbir zaman olmayacaktır. Bu hataya düştüğümüzde yaşamda bize ters gelen şeyler hakkında sızlanıp yakınarak çok zaman harcarız. Başkalarının derdini paylaşırken yaşamın adaletsizliğini öne sürüp bu haksızlık diye yakınırız. Oysa hiç de öyle bir vaat olmadığının farkında değilizdir. Bu gerçeği kabullenmenin güzel yanlarından biri, bizi elimizdeki imkanlarla en iyisini yapmaya zorlayıp kendimize acımamıza engel olmasıdır. Şunu bilmeliyiz ki, her şeyi kusursuz hale getirmek hayatın görevi değildir. Bunun mücadelesi sadece bize düşmektedir. Bunu peşinden kabul etmenin başka bir yararı da bizi başkaları için üzülmekten alıkoymasıdır. Çünkü o zaman herkesin birbirinden farklı donanımları olduğunu, farklı güçlere sahip olduğunu ve farklı engellerle karşılaştığını biliriz. Bu anlayış iki çocuğumu yetiştirmede, kime yardım edip etmeyeceğimi tayin etmek gibi zor kararlar vermemde ya da kurbanın kendim olduğu, haksızlığa uğradığımı hissettiğim kişisel durumlarda bana çok yararlı olmuştur. Bunu aklıma getirdiğim an gerçeklere gözümü açıyorum ve hemen bozulmak üzere olan rotamı düzeltiyorum. Hayatın adil olmadığını kabullenmek, yaşamlarımızı daha iyi hale getirmek için elimizden geleni yapmayalım anlamına gelmez. Tam tersine elimizden geleni yapmamızı öngörür. Hayatın adil olmadığını anlayıp kabullenmezsek hem kendimize hem başkalarına merhamet duyma eğilimi belirir. Merhamet ise doğal olarak yenilgiyi kabullenen bir duygudur ve kimseye bir yararı olmadığı gibi herkesin olduğundan da kötü hissetmesine yol açar. Ama hayatın adil olmadığını anlamışsak hem kendimize hem başkalarına karşı hissedeceğimiz şey şefkattir. Şefkat de dokunduğu her yere sevgi ve iyilik bulaştıran, yürekten gelen bir duygudur. Bir de hayatın adaletsizlikleri üzerine düşünecek olursanız kendinizi bu basit gerçeği hatırlatıverin. Bir anda kendinizi acıma duygularından arınmış, yararlı eyleme geçmiş bulacaksınız. 18. Bırakın canınız sıkılsın. Çoğumuzun yaşamı her an bizi harekete geçiren öyle çok dürtü ve sorumluluklarla doludur ki bırakın rahatlayıp gevşemeyi, birkaç dakikalığına bile olsa hiç kıpırdamadan ve bir şey yapmadan oturmamız neredeyse mümkün değildir. Bir arkadaşımın söylediği gibi artık insanoğlu diye değil, yaparoğlu diye anılsak daha iyi olacak. Ara sıra can sıkıntısı duymanın yararlı olabileceği fikrini ilk kez Washington yakınındaki Laconia adında küçük bir kasabada öğrendim. O sıra bu yapacak hiçbir şey olmayan küçük kasabada bir terapistle çalışmaktaydım. İlk günkü çalışmamızı bitirdikten sonra eğitmenime burada geceleri ne yapılır diye sordum. Bana cevabı şu oldu. Kendini can sıkıntısına bırakmanı istiyorum. Hiçbir şey yapma. Eğitiminin bir parçası bu olacak. Önce şaka yapıyor sandım. Neden can sıkıntısını tercih edecekmişim diye sordum. Bana yaptığı açıklama şöyleydi. Eğer bir saatinde bile olsa hiç direnmeden kendimi can sıkıntısına bırakırsam duyduğum sıkıntı çok geçmeden yerini huzura bırakacaktı. Birkaç kez bunu uyguladıktan sonra da insan gevşemeyi öğreniyordu. Çok şaşırmıştım fakat eğitmenim kesinlikle haklıydı. Önceleri bana çok zor geldi. Her an bir şeyler yapmaya o kadar alışmıştım ki gevşemek için adam akıllı mücadele etmem gerekiyordu. Fakat bir süre sonra alıştım ve o günden beri bundan zevk almayı bile öğrendim. Burada bahsettiğim şey saatlerce tembellik etmek değil, sadece gevşeme sanatını öğrenmek ve her gün birkaç dakikalığına da olsa hiçbir şey yapmadan oturmak. Bunu başarmak için bilinçli olarak hiçbir şey yapmamak dışında özel bir teknik gerekmiyor. Sadece kıpırdamadan oturun ya da pencereden dışarı bakıp kendi düşüncelerinizin ve duygularınızın farkına varın. Bu ilk başlarda sizi biraz işkillendirebilir ama her geçen gün daha kolaylaşacaktır. Ödülü ise muhteşemdir. Endişemizin ve iç mücadelemizin başlıca sebebi hep faal ve fazla mesai yapan aklımızdan kaynaklanır. Aklımız her an oyalanacağı, odaklanacağı bir şey ister ve hep sırada ne var diye merak eder. Önümüzdeki yemeği yerken tatlı olarak ne var diye düşünürüz. Tatlıyı yerken sofradan kalkınca ne yapalım sorusu aklımızdadır. Daha sonra bu hafta sonu ne yapsak fikri bizi meşgul eder. Dışarıdan eve girdiğimizde hemen televizyonu açarız, telefona sarılırız, bir kitap karıştırırız ya da temizlik yapmaya başlarız. Sanki bir dakikalığına bile yapacak bir şeyimiz olmamasından korkar gibiyizdir. Hiçbir şey yapmamanın güzelliği bize aklımızı netleştirip gevşemeyi öğretmesidir. Kısa bir süre içinde olsa zihninizi bilmeme özgürlüğünü açmasıdır. Tıpkı bedeniniz gibi aklınızın da o çılgın tempoda çalışmaya ara verip dinlenmeye ihtiyacı vardır. Dinlenmesine imkan tanırsanız daha güçlü ve yaratıcı olmasını sağlarsınız. Eğer kendinizi can sıkıntısına bırakırsanız her gün her saniye bir şeyler yapmanın üzerinizde yarattığı baskının bir hayli azaldığını fark edeceksiniz. Artık çocuklarımdan biri bana gelip baba canım sıkılır dediği zaman ona çok iyi diyorum. Biraz sıkılmak iyidir. Benim böyle söylediğimi duyunca bu sorunu benim çözmeyeceğimi anlıyorlar. Sizler de herhalde kimsenin size can sıkıntısını tavsiye edebileceğini düşünmezdiniz. Her şeyin bir ilk defası vardır. 19. Strese dayanma gücünüzü azaltın. Oysa günümüz toplumunda bunun tam tersi istenir. Oldum olası büyük stres ve baskı altındaki insanlarla bu strese dayanabilenlere hayranlık duymuşuzdur. Birisi bize çok yoğun çalışıyorum veya çok stres altındayım dediği zaman bu kimseleri çok takdir etmemiz hatta öykünmemiz beklenir. Stres danışmanı olarak çalıştığım için müşterilerimin gururla strese karşı çok dayanıklıyımdır deyişlerini hemen her gün duymaktayım. Tabii bu insanlar ofisime geldikleri zaman çoğu kez benden bekledikleri şey daha ağır stresi kaldırabilmeleri için dayanma güçlerini artırmam oluyor. Neyse ki duygusal çevremizde hüküm süren ve hiç ihlal edilemeyen bir yasa vardır. Mevcut durumumuzdaki stres düzeyimiz strese dayanma gücümüze eşittir. Ağır strese katlanabilirim diyen insanların her zaman ağır stres altında olduklarını fark edeceksiniz. Demek ki insanlara strese dayanma gücünü artırmayı öğretirseniz o oranda stresleri artacaktır. Stres düzeyleri artan kapasitelerine erişene kadar daha çok gerilim ve sorumluluk üstleneceklerdir. Stres altında boğulmuş bir insanın kendine gelebilmesi için çoğu kez ciddi bir olay gerekir. Bir eş tarafından terk edilmek, hayati bir sağlık sorunu, ciddi bir bağımlılığın baş göstermesi gibi vahim bir olay bu insanlara şok etkisi yaparak yaşamlarında yeni bir strateji aramalarına yol açar. Size tuhaf gelebilir ama bugün gidip bir stres yönetimi kursuna katılacak olursanız büyük ihtimalle size öğretecekleri şey buna dayanma gücünüzü artırmak olacaktır. Galiba stres danışmanları da fazla stres altında eziliyorlar. Yapmanız gereken ilk şey başlayan stresi kontrolden çıkmadan önce fark etmektir. Aklınızın gerektiğinden hızlı çalıştığını hissettiğiniz an orada durup tekrar doğru rotaya geçmenin zamanıdır. İş çizelgeniz çığırından çıktığı an artık yavaşlamanın ve listenizdeki her şeyi kafa patlatmaktansa yeni bir değerlendirme yapmanın zamanı gelmiştir. Dizginlerin elinizden çıktığını hissetmişseniz ve önünüzdeki işlere bezginlikle bakıyorsanız kolları sıvayıp işe sarılmak yerine gevşeyin, derin soluklar alın ve kısa bir yürüyüşe çıkın. İyice bunalmadan önce fazla stres altında olduğunuzu anlayıp bunu frenlemezseniz tıpkı tepeden aşağı yuvarlanan bir kar topu örneğinde olduğu gibi stresiniz kendi momentini kazanarak kontrolden çıkar ve durdurmak neredeyse imkansız olur. Oysa küçükken başa çıkması çok daha kolaydır. İşlerin tamamını yapamayacaksınız diye kaygılanmak gereksizdir. Zihniniz açık ve huzurluysa ve stres düzeyiniz azaltılmışsa işiniz de çok daha verimli olur, çalışmaktan keyif alırsınız. Strese dayanma gücünüzü azalttıkça stresin kendisi de azalacak, bununla başa çıkmanızı sağlayan yaratıcı fikirleriniz de daha iyi işlerde kullanılabilecektir. 20. Haftada bir kez yürekten gelen bir mektup yazın. Bu uygulama birçok insanın yaşamını değiştirmekte büyük bir rol oynamış, onların daha huzurlu ve sevecen olmalarına yardım etmiştir. Her hafta birkaç dakikanızı ayırıp yüreğinizin sesiyle bir mektup yazmak size de çok yararlı olabilir. Elinize bir kalem almak veya daktilonun başına geçmek hızınızı biraz kesip yaşamınızdaki güzel insanları hatırlamanızı sağlar. Bir şey yazmak için masanın başına geçme hareketi hayatınızı minnetle doldurmaya yardımcı olur. Bir kez bunu uygulamaya karar verirseniz listenizde ne kadar çok insan olduğunu görüp şaşıracaksınız. Bir müşterim bana listemdeki herkese yazmaya ömrüm yetmez demişti. Böyle bir şey sizin için de geçerli mi bilmiyorum ama büyük ihtimalle hala yaşamınızda veya geçmişinizde sizden gelecek sevgi dolu bir mektubu hak eden pek çok insan vardır. Böyle bir kimse bulamıyorsanız hiç tanımadığınız birine yazın. Bu kişi eserlerine hayranlık duyduğunuz bir yazar, hatta hala yaşamayan bir yazar olabilir. Yaşayan veya çoktan ölmüş bir mucit veya filozof olabilir. Yazacağınız mektubun en önemli yanı düşüncelerinizi şükran duymaya yöneltmektir. Mektubu göndermesiniz de yazmanız bile yeterlidir. Mektubun amacı basittir. Sevgi ve minnet duygularınızı ifade etmek. Eğer mektup yazmada biraz beceriksizseniz hiç dert etmeyin. Bu iş bir kafa yarışması değil, yürek vergisidir. Eğer aklınıza pek bir şey gelmiyorsa şöyle kısa bir notla başlayın. Sevgili Jasmine, bu sabah uyanınca hayatımda senin gibi insanlar bulunduğu için ne kadar talihli olduğumu düşündüm. Benim dostum olduğun için sana çok teşekkür ederim. Gerçekten çok talihliyim. Yaşamın sana tüm mutlulukları ve sevinçleri vermesini diliyorum. Sevgiler, Richard. Böyle bir not yazıp göndermek sadece dikkatinizi hayatınızdaki iyi şeylere yönetmesini sağlamakla kalmaz. Bu notu alan kişi de büyük ihtimalle son derece duygulanacak ve size minnet duyacaktır. Çoğu kez bu basit uygulama bir sevgi spiralinin doğmasına yol açar. Öyle ki sizin notunuzu alan kişi aynı şeyi başka birine yapar veya o andan itibaren etrafındakilere daha çok sevgi duyar ve gösterir. O halde haydi, ilk mektubunuzu bu hafta yazın. Bahse girerim, bunu yaptığınızda çok memnun kalacaksınız. 21. Kendi cenazenize katıldığınızı farz edin. Bu yöntem bazılarına biraz ürkütücü gelebilir ama bize hayatımızda neyin önemli olduğunu hatırlatmak bakımından son derece etkilidir. Şöyle bir geriye baktığımızda, geçmiş yaşamımızda ne kadar gergin olduğumuzu anlayıp buna hayıflanırız. Dünyanın hemen her yerinde ölüm döşeğindeki insanlar geçmiş yaşamlarına baktıkları zaman önceliklerinde yanlış sıralama yaptıklarını düşünüp keşke farklı olsaydı derler. Pek az istisna dışında herkes ufak şeylere dert ettiğinde pişman olur. Bunun yerine gerçekten sevdikleri insanlara ve etkinliklere daha çok zaman ayırmış olmayı dilerler. Oysa dikkatli bir gözlem altında hiç de önemli görünmeyen konularda ne çok zaman harcamışlardır. Kendi cenazenize katıldığınızı hayal etmek size hala fırsatınız varken geride kalan hayatınıza bir bakıp önemli değişiklikleri yapma fırsatı verecektir. Biraz ürkütücü ve acıklı da olsa hala yaşıyorken ölümünüzü düşünmek yararlıdır. Bunu yapmak size nasıl bir insan olmak istediğinizi ve sizin için gerçekten en önemli önceliklerin ne olduğunu hatırlatır. Eğer birazcık olsun bana benzeyen bir insansanız bunu yapmak size yaşamanızı değiştirecek mükemmel bir uyarı olacaktır. 22. Sık sık tekrar edin. Hayat bir acil durum değildir. Bu yöntem bir bakıma bu kitabın ana fikrinin özetidir. Her ne kadar pek çok insan tersine inansa da hayat gerçekten acil bir durum değildir. Yıllar içinde yüzlerce müşterim hayatı acil bir durum gibi görme eğilimleri yüzünden hem ailelerini hem de kendi hayallerini ihmal etmişlerdir. Haftada 80 saat çalışmazlarsa her işin üstesinden gelemeyeceklerine inanarak bu nörotik davranışı haklı görüyorlardı. Ben de onlara öldükleri zaman yapılacak işler listesinin hala dolu olacağını hatırlatırdım. Ev kadını ve 3 çocuk annesi olan bir müşterim bana şöyle demişti. Herkes evden çıkmadan istediğim gibi temizlik yapamıyorum. İstediği kusursuzluğu sağlayamadığı için öyle asabileşmişti ki doktor ona sinir yatıştırıcı ilaç vermek zorunda kalmıştı. Sanki birisi kafasına tabancayı dayamış, her bir tabağı doğru yere kaldırmasını, her bir peçeteyi düzgün katlamasını buyurur gibiydi. Bakın burada yine aynı varsayım var. Bu acil bir durumdur. Oysa aslında yaşadığı baskı yaratan kendisinden başka kimse değildi. Daha bugüne dek küçük şeyleri büyük sorunlara çevirmeyen kimseye rastlamış değilim, kendim dahil. Hedeflerimizi öyle ciddiye alırız ki yol boyunca o işten zevk almayı ve biraz olsun dalga geçmeyi tamamen unutuveririz. Basit tercihler yapar, sonra bunları mutluluğumuzun baş koşulu haline getiririz. Ya da o işi kendi koyduğumuz zaman sınırı içinde bitiremezsek dövünür dururuz. Çoğu kez daha huzurlu bir insan olma yolundaki ilk adım işin ivediliğini kendi kendimize yarattığımızı kabul etmektir. İşlerimiz plana göre yürümese de hayat devam eder. Bu nedenle hayat bir acil durum değildir diye sık sık kendimizi hatırlatmak çok yararlı olacaktır. 23. Zihninizde özel bir bölüm açın. Böyle bir bölüm bir olayı hatırlamanız veya benimsediğiniz bir anlayışı öne çıkarmanızda çok işe yarayacaktır. Tam iyice bunalma aşamasına geldiğiniz anlarda sizi hiç yormadan ve çok etkili biçimde aklınızı kullanmanızı sağlayacak bir yoldur. Bu bölümü kullanmanın anlamı siz o anda başka bir şeyle meşgulken zihninizin başka bir sorunu çözmesine izin vermektir. Bu işlem tıpkı ocağınızda hafif ateşte yemek pişirmeye benzer. Hafif ateşte pişerken tencereye atılmış olan şeyler iyice birbirine karışır, harmanlanır ve tam kıvamına gelerek lezzetli bir yemek oluşur. Bu yemeği hazırlarken çeşitli yiyecekleri tencereye koydunuz, karıştırdınız ve bırakıp gittiniz. Çoğu kez pişme sürecine ne kadar az müdahale ederseniz sonuç o kadar iyi olur. Tıpkı buna benzer biçimde yaşamın değişen şiddetlerindeki birçok sorununu çözebiliriz. Bunun için zihnimizin bir bölümünü bir dizi sorun, olgu, değişkenler ve olası çözümlerle yüklemek yeterlidir. Tıpkı çorba yaparken olduğu gibi de yüklediğimiz fikirlerin kıvamında gelişebilmesi için zihnimizin bu bölümüne hiç müdahale etmemeliyiz. İster bir sorunu çözmek için debeleniyor olun, ister birinin adını hatırlamakta zorlanın, zihninizin bu bölümü hepsi de yardıma hazırdır. Bizim ılımlı, gösterişsiz ve bazen en zekice düşünme kaynağımızın hemen o anda çözüm bulamadığımız konularda sessizce işlemesini sağlar. Yalnız bu yöntemin öngördüğü şey sorunların yok sayılması veya sürüncemede bırakılması değildir. Yani bunları zihninizin bir bölümüne yerleştirdikten sonra üzerine kepenk indirmeniz istenmiyor. Bunun yerine sorunu zihninizde hafifçe tutuyor fakat etkin bir biçimde onu düşünmüyorsunuz. Bu basit teknik pek çok sorununuzu çözmeye yarayacak ve yaşamınızdaki stres ve yorgunluğu büyük ölçüde azaltacaktır. 24. Her gün bir dakikanızı teşekkür edecek birini düşünmek için harcayın. Aslında en çok birkaç saniyenizi alacak olan bu strateji benim uzun zamandan beri sahip olduğum bir alışkanlıktır. Güne başlarken hep teşekkür edeceğim birini düşünürüm. Bana göre şükran ve iç huzuru birbirinin ayrılmaz bir bütündür. Bana verilen yaşam nimeti için ne kadar içten minnet duyarsam kendimi o denli daha huzurlu hissederim. O halde şükran duygusunun gelişmesi için biraz pratik yapmak gereklidir. Eğer biraz olsun bana benziyorsanız, yaşamınızda minnet duyacağınız pek çok kimse vardır. Aile bireyleri, geçmişinizde kalan insanlar, öğretmenleriniz, iş arkadaşlarınız, sizi bir sıkıntıdan kurtarmış olanlar ve bunun gibi yüzlerce kişi olabilir. Veya daha üst bir düzlemde, yaşamın kendisi veya doğanın güzelliği için minnet duyabilirsiniz. Minnet duyacağınız insanları düşünürken, bunun herhangi bir kimse olabileceğini unutmayın. Hayata atılmanızı sağlayan kişi, size geçmeniz için kapıyı açan biri ya da hayatınızı kurtaran bir hekim. İşin püf noktası dikkatinizi şükran duygusuna yöneltmektir ve bunu sabah ilk iş olarak yapmanızdır. Yıllar önce öğrendiğim bir şey aklım olumsuzluğa ne kadar kolayca açabildiğim oldu. Böyle yapınca da kaybolan ilk duygu minnet duygusudur. Yaşamımdaki insanların değerini unuturum. İçimdeki sevginin yerini küskünlük ve hayal kırıklığı alıverir. Bu stratejinin en büyük yararı beni hayatımın iyi yanlarına odaklamasıdır. Teşekkür edeceğim birini düşünürken hiç şaşmaz, hemen bir başkası aklıma geliverir. Derken bir başkası. Çok geçmeden şükran duyacağım diğer şeyleri hatırlamaya başlarım. Sağlığım, çocuklarım, evim, mesleğim, kitaplarımı okuyan insanlar, özgürlüğüm ve bunun gibi bin türlü şey. Bu tavsiyem size çok basit gibi gelebilir ama gerçekten çok işe yarar. Sabah uyanır uyanmaz aklınıza teşekkür etmeyi getirirseniz güne huzur içinde başlamanız kaçınılmazdır. 25. Tanımadığınız insanların gözlerine bakın ve gülümseyerek merhaba deyin. Yabancılarla ne kadar az göz temasımız olduğunu hiç düşündünüz mü? Nedendir? Onlardan korkuyor muyuz? Yüreğimizi tanımadığımız insanlara açmaya engel olan şey nedir? Bu soruların cevabını ben de bildiğimi söyleyemem. Ama bildiğim bir şey varsa o da yabancılara karşı tavrımızın genel anlamda mutluluğumuza paralel oluşudur. Başka bir deyişle başını yere çevirmiş, asık bir suratla ve gözlerini herkesten kaçırarak yürüyen bir insanın için için mutlu ve sevinçli bir kimse olması mümkün değildir. Size ille de dışa vurumcu olmanızı, başkalarının gününü ışıldatmak için enerji harcamanızı veya cana yakın rolü yapmanızı öneriyor değilim. Tavsiyem sadece yabancıları da sizden pek farklı olmayan insanlar gibi kabul ederek onlara hem saygılı hem de bir gülücük ve göz temasıyla davranmanızdır. Bunu yaptıkça kendinizde de güzel değişiklikler olduğunu fark edeceksiniz. Çoğu insanın da tıpkı sizin gibi olduğunu görürsünüz. Onların da aileleri, sevdikleri insanlar, sorunları, kaygıları, beğendikleri ve beğenmedikleri şeyler ve korkuları vardır. Yine fark edeceğiniz önemli bir şey de ilk adımı siz attığınız zaman karşınızdaki insanın ne kadar iyi ve minnettar olabileceğidir.